Değerli dostlar merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar, geçtiğimiz hafta bedene yapılan müdahaleler, estetik ameliyatlar, modern zamanlarda ne anlama geliyor, hangi sahiplerle yapılıyor bu müdahaleler, bunu konuşmuştuk. Bu hafta da aslında yine bedenle ilgili bir meseleyi ele alacağız. LGBT konusunu, eşcinsellik konusunu ele alacağız. Son günlerde ilginç bir şekilde adına onur yürüyüşü denilen bir takım yürüyüşlerle, kutlamalarla bu mesele meşru hale getirilmeye çalışılıyor. Aslında aileyi ifsad eden, aileyi bozan, bedene ifsat yoluyla bir müdahale anlamı taşıyan LGBT hareketi toplumu ciddi şekilde hedef almaya başladı. Bununla ilgili Anadolu'nun farklı şehirlerinde de bir takım girişimler olduğunu duyuyoruz, okuyoruz medyada. Bununla ilgili bir mukavemet de söz konusu. Zaman zaman bu mukavemet toplum tarafından yapılan bu mukavemet LGBT hareketini bastırırken çoğu zamanda basını, medyayı, özellikle yurt dışından Türkiye'ye gelen moda hareketlerini de arkasına alan, akademiyi de arkasına alan LGBT hareketinin de çoğu zaman baskın çıktığını, haklı görünmeye çalıştığını da görüyoruz, anlıyoruz, okuyoruz. Ciddi bir mesele, gitgide de gündemimize daha çok gelecek bir mesele. Bugün bu konuyu hocamızla ele alacağız, Ergün hocamla birlikte. LGBT'yi konuşacağız. Tabii LGBT'yi konuşurken toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyetsizlik, yine bedene yapılan müdahaleler, bu işin ahlaki boyutu, gençlerin hedef alınması, televizyon dizileri, sinema sektörü birçok meseleyi de ele almış olacağız. Hocam, ben zaman zaman gençlerle bu konuyu konuşurken diyorum ki ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Tabii bizim çevremizde bulunan gençler, network'ümüzde bulunan gençler evet meseleye dini açıdan yaklaşıyorlar. Çoğu zaman Kur'an-ı Kerim'deki Lut kavmiyle ilgili, Lut kıssasıyla ilgili ayetler okunuyor. Bizim çıkış yolumuzun yani bizim hakikatimizin Kur'an ve sünnet olduğunu ele alarak işte bunun Kur'an'ın ifadesiyle bir fahişelik olduğu, çirkin bir hareket olduğu, daha önce Allah-u Teala'nın Lut kavmini nitelendirirken sizden önce hiç kimsenin yapmadığı, hiçbir topluluğun, hiçbir milletin yapmadığı kötü bir hareket işliyorsunuz. Ve insan fıtratına yüklediği o kod, yani hani kadınları bırakıp erkeklere mi şehvetle yaklaşıyorsunuz? İşte siz haddi aşan bir toplumsunuz buyuruyor Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Evet, belki bizim için inanan müminler, Müslümanlar için çıkış yolu burası. Buradan biz bu meselenin kötü, tabii, habis,
biz kendi yani Müslüman teslim olandır.
Evet.
Ve İslam'dan bakar. Bundan daha tabii bir şey yok. Müslüman olmak budur zaten.
Evet. Bizim orijinimiz, fikrimizin orijini burası.
Tabii.
Fakat ben şunu da biliyorum. Yani farklı gençler arasında ya da toplumun diğer fertleri arasında bunun bir özgürlük olduğu, adına cinsel kimlik yönelimi denilen, işte cinsiyet kimliği denilen, bu tür insanın sonradan cinsiyetini değiştirebileceği, bir takım tercihlerde bulunabileceği meselesi de bir özgürlük unsuru olarak anlatılıyor. Ben usul açısından bu soruyla başlamak istiyorum size. Evet. Bu bir hakikatsizlik çağı diyoruz biz, işte evet. Post-truth çağı deniliyor. Postmodernizmin en büyük belirtilerinden ya da vasıflarından birisi bu. Bir hakikat yok. Evet. Yani ne o doğru ne bu doğru. O da doğru olabilir, bu da doğru olabilir. Yani yanlışlık, doğruluk, hakikat, hakikatsizlik arasında bir ayrım yok. Hocam, LGBT ile birlikte cinsel kimlik yöneliminden bahsediliyor. Cinsel tercihlerden bahsediliyor. Birçok mesele var. Geçen hafta da konuştuğumuz aslında o bedene yapılan müdahaleler, bedene yapılan müdahalelerin sosyolojik olarak tarihi ne de bu da giriyor aslında.
Evet.
Bedene yapılan ifsat müdahalelerinden birisi olarak doğrudan bir estetik müdahale olarak da değerlendiremeyiz bunu.
Evet.
Bunun tarihini değerlendirirsek ne zaman başladı hocam bu? Hangi saiklerle başladı? Hangi anomik vetrenin sonucudur LGBT hocam?
Bir defa eşcinsellik patolojik bir şey. Patolojik derken ahlakın değerlerini, normlarını, sınırlarını aşan, tamam mı? Anormal olma anlamında patolojik diyoruz. Yani buradaki daha çok sosyolojik bir patoloji olarak bundan bahsetmek mümkün. Kur'an'da da böyle bahsediliyor. Biz Kur'an diyeceğiz, biz İslam diyeceğiz, biz Müslümanlık diyeceğiz elbette. Biz Avrupa'nın değerleriyle kendimize bakamayız. Batı'nın değerleriyle kendimize bakamayız. Batı'nın uçağını alıyoruz diye, efendim ne bileyim arabasını alıyoruz diye, ceketini almışız diye. Ama kalkıp ahlakını, ailemiz nasıl olacak, cinsel kimliğimiz nasıl olacak? Bu konularda kalkıp Batı'nın işte ürettiği bu akımlarla hemhal olacak değiliz yani. LGBT modernliğin son dönemlerinde, 90'lardan sonra dünyaya gittikçe, dünyada da değil aslında, Kuzey Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da doğan, yükselen bir ifsat hareketidir. Neden ifsattır? Çünkü aile ve insanın normal olan, doğal olan, uyumlu olan, barışık olan, mutlu olan kimliğini, bütünlüğünü, cinsel anlam dünyası ters yüz ediyor. Anomileştiriyor, sarsıyor, kaotik hale sokuyor. Zaten kendilerinde kaosa gel diyorlar. Kaos ne demek yani? Kaosluklar, çatışmalar, düzensizlikler, sınır tanımama, fuhşiyat, kaos bu demek. Yani bir yerde hırsızlık çoksa, adam öldürme çoksa, düzen bozuksa biz ona ne deriz? Kaos deriz. Değil mi?
Evet.
Burada da böyle bir kaos var. Oysa insanın bedeni, cinsiyet kimliği, ondan sonra aile yapısı bir takım değerlerle bütünleşir, harmoni olur. Harmoni insanı saadete götürür, mutluluğa götürür. Bunlar harmoniyi bozuyorlar. Ailenin harmonisini bozuyorlar, bedenin harmonisini bozuyorlar, cinsiyet kimliğinin harmonisini bozuyorlar. Bundan dolayı da buna biz İslami literatürde fesat diyoruz. Fesat bozgunculuk demek yani. Bozmak demek.
Evet.
Tehdit edici bir şey. Bireyi de tehdit ediyor, toplumu da tehdit ediyor. Türk toplumu Müslüman bir toplumdur. Kültürel değerleriyle yüzyıllarca kendi içinde aile yapısını korumuş, ayakta tutmuş, büyük küçük birbirini bilen Müslüman bir toplum. Şimdi büyük küçük birbirini bilmiyor. Aile yapısı fesada uğruyor. Cinsiyet kimliği o da olabilir, bu da olabilir. Bakın LGBT sadece eşcinsellik değil aslında. Eşcinselliğin daha da şey olması, nasıl diyelim, sınır tanımaz kaotik bir hale girmesi. Yani önce oğlancılık var, sonra sevicilik var, işte lezbiyenlik, geylik, ondan sonra başka şey çıkıyor. Ben bu feminizm ve bunların teorisyenlerini okudum. Dolayısıyla önce eşitlik deniyor, sonra farklılık deniyor, sonra o deniyor, sonra bu deniyor, sonra hayvanlar geliyor, affedersiniz. Çocuklar,
transhümanizm kavramı tam da bu değil mi hocam?
Evet, bu trans cinsiyet, akışkan bir cinsellik var. Sınırları belli değil. Karşı cinselin beraberliğine aile diyoruz. Bunlar aileyi bugün bu tanımdan çıkardılar. Sosyoloji kitaplarının yeni baskılarına Batı'dan bakıyoruz. Bize de öyle geliyor.
Evet.
10 sene önce aile, karşı evlilik, karşı cinsten insanların beraber yaşamaya karar vermek üzere
heteroseksüellik deniyor hocam.
Şimdi tam tersine, yani bu kaldırılmış. LGBT ile birlikte bunlar ortaya çıktı ve bu grup kendisini çok ciddi anlamda bir örgütsel yapı içine yerleştiriyor. Bunun için fonlar alıyor, bunun için destekler alıyor. Bu fonlar ve destekler de dünyada değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kuzey Avrupa ülkelerinde oluyor. Mesela Rusya buna karşı çıkıyor. Macaristan buna karşı çıkıyor.
Çekya karşı çıkıyor.
Dünyanın birçok ülkesi buna karşı çıkıyor. O nedenle bu dünyada artık bir eğilimdir, bunu kabul edelim. Bu egemen bir dildir, bu tahakküm dilidir. Çoklukla, güçlü olmakla kendini meşrulaştıran bir dildir. Bizde bir şeyin meşruiyeti onun egemen olması veya güçlü olmasıyla ilgili değil. Bir şeyin meşruiyeti doğru olmasıyla
hakikatinden
ilgilidir. Hakikatinden gelir. İyi olmasından gelir, doğru olmasından gelir. Allah ve peygamberin belirtmesinden gelir bir şeyin meşruiyeti. Güçlü olması, trend olması, dünyada egemen olması, çok olması, bunlar tahakkümle ilgili bir şey. Bunlar tahakkümü şimdi bunlar kullanıyorlar. İnsanlara mesela bunların bu fesat faaliyetlerine karşı çıktığınız zaman, eleştiri yönelttiğiniz zaman, bakın cinsiyeti bozuyor. İnsanlar kaotik bir kimliğe yöneliyor. Bir erkek oluyor, sonra kadın oluyor, sonra yok diyor ikisi olacağım, yok bilmem ne olacağım. Hayatlarını incelemişler bu insanların, araştırmalar yapmışlar. Cinsellikle ilgili sağlık sorunlarının %40'ı bunlarda çıkıyor mesela. Derdiniz ne? Siz insanları daha sorunlu hale mi getireceksiniz yani?
Kaotik hocam, 1996 ve 2000 yılı yanlış hatırlamıyorsam evet, bir araştırma okumuştum. Ortalama bu homoseksüellerin yaş ortalaması 42, çok azı %20 ya da 24'ü 60 yaş ve üzerini görüyor.
Tabii.
Yani aslında bu direkt sağlığı, insan sağlığını da etkileyen,
ciddi
ölüm yaşını daha erkene çeken
başka
bir durum.
Başka bir sürü sorunlar üreten evet, bir şey. Fakat bunu da yine gavurlar şöyle bir şey yapmış. Amerika'da tanıdığım insanlar vardı Amerika'ya gittiğimde. Diyor bu bir tecrübe, bir tecrübeyi yaşamak lazım diyor. Devamlı olması da bakın. Sınır yok adamlarda, had yok. İyi ve kötü nedir, hakikat nedir? Avrupa hakikatini kaybetti kardeşim. Bak ciddi söylüyorum bak. Hegel bir hakikat öneriyordu. Kant bir hakikat öneriyordu. Dini değildi ama evrensel bir hakikat öneriyordu. John Locke bir hakikat öneriyordu. Marx bir hakikat öneriyordu. Ama şu an Avrupa hakikat önermiyor, hakikate inanmıyor, hakikatini kaybetti.
Kaosa sürüklüyor.
O nedenle kaosa sürüklüyor. O nedenle Avrupa'nın ve Amerika'nın artık değerler olarak dünyaya sunacağı bir şey yok. Çünkü kendisi evrenselliğine inanmıyor. Bu eşcinsellik ve bilumum varyantları da harflerle ifade edilen, onlar da bunun bir ürünüdür. Cinsellik üzerinde kendi ortaya koyuyor. Ya düşünün, insanlar tarih boyunca akıl üzerinde konuşmuşlar. Grek'ten tutun da modern çağda da çok büyük akıl filozofları çıkmış. Kant ve Hegel bunun başına gelir. Ondan sonra insanlar kalp üzerinden gitmiş, sezgi üzerinden gitmiş. Bergson böyle bir adam. Bu adamlar çalışmış dünyada tutunacak bir evrensel ilke bulmak için. Yani zekalarını kullanmışlar. Önemli eğitim faaliyetlerine gelmişler. Büyük filozoflar olmuşlar. Bugün adamlar evrensel hiçbir ilkeye inanmıyor. O zaman neyle tutunacaksın sen kardeşim dünyaya? O da olur, bu da olur. Kime göre, neye göre? Bunlar çok beleş, anarşist yaklaşımlardır.
Hocam.
Nihilistlerdir.
Evet.
Kaosa yol açıyor. Gençlere de bunları aşılıyorlar. Kime göre, neye göre var kardeşim? Bize göre, biz Müslümanız. Müslüman teslim olan demek. Allah ve peygambere. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Orada sana efendim cinsiyet kimliğini nasıl kuracaksın? Bunun sınırları nedir? Söylüyor, anlatıyor. Alimlerimiz de bunu nasıl anlayacağımızın usulünü ortaya koymuşlar.
Kadınların, erkeklerin birbirine karşı sorumlulukları, yükümlülükleri.
Bizim hakikatimiz var.
Evet.
Biz hakikatimizi kaybetmemişiz. Rabbimize şükür olsun. Kitabımız var, peygamberimiz var, alimlerimizin usulleri var. Ama Avrupa kaybetti. Avrupa'nın kaybettiğinin peşine takılmanın hiçbir
biz
manası yok.
Biz aslında bir hakikatsizliğin peşinden giden bir hareketi konuşuyoruz
tabii,
değil mi hocam?
Bu harekettir yani.
Bir kaos hareketini konuşuyoruz.
Kaos hareketi. Bu kaos hareketi tamamen akıldan hareket etmiyor, kalpten hareket etmiyor. Tamamıyla nefsin merkeze alındığı, mutlaklaştırıldığı.
Hazdan hareket ediyor. Haz bile hareket değil hocam.
Ya bu bir haz hareketidir.
Ya, hocam şöyle, yani bu hazın meşru tanımı da var. Aslında evet, yani haz hareketi de değil bu yani. Çok Bunu nasıl gerçekten
burada has, maddi has var. Burada manevi has yok. Burada efendim harmonisi olan bir has yok.
Hocam, estetize o maddi, edilen bir has yok. Maddi hazın alternatifi de var. Yani evet. İşte bir heteroseksüel evlilik var, yani iki cinsin evet, bir tabii, araya gelmesi tabii, evliliği var. Tabii. Hani olmayan, icat edilen bir haz da değil bu yani.
Fakat bunlar hakikatini kaybettikleri için, bu konuda değerlerini kaybettikleri için o sınırları tanımıyorlar. Şimdi bunlarda manevi haz olmadığı için sürekli yeni maddi hazlar arıyorlar. Maddi hazlar insanı tam tatmin edemez. Onu ancak manevi hazla karşılayabilirsin. Bazıları burada spiritüalizme akıyor. Spiritüalizmde. Ama her çeşit metafiziği, spiritüalizmi reddeden büyük kitleler burada bu alana yöneliyorlar. Buradan bir dünya görüşü kuruyorlar. Dünyayı bununla yorumluyorlar. Kendilerini bir azınlık haline getiriyorlar. Birleşmiş Milletler'in yeni şeyleri var, kararları var. Bu kararlara göre LGBT artık bir azınlık topluluğu.
Evet.
Yani nasıl Türkiye'de diyelim gayrimüslimler bir azınlıksa, LGBT'lileri de azınlık olarak tanımlamaya başlıyorlar.
Yani dolayısıyla meşruiyet kazandırılıyor.
Toplumsal kimlik kazandırmaya çalışıyorlar. Bunların kendi içinde dayanışarak beraber olmasını, güç olmasını teşvik ediyorlar. Oysa bunların bahsettiğimiz gibi ciddi patolojik boyutları var. Ciddi sorunları var. Kaosu üretmeleri var. Bu topluma zararlı. Kardeşim, biz Türk toplumu olarak Müslüman bir toplumuz. Biz Anadolu coğrafyasında yaşıyoruz. Biz efendim Mezopotamya ile, daha çok işte Kafkaslarla, Balkanlarla etkileşim içinde olan bir toplumuz. Tarihsel olarak. Tarihi hinterlandımız 1000 yıl sürmüş. Hala Balkanlara gittiğimiz zaman işte orada görüyoruz, yani Türkçe kelimeler kullanıyor. Minareler var, ezanlar var, bilmem isimler, bakıyorsunuz aynı şekilde. Kafkaslar'da bu böyle, Orta Doğu'da. Dolayısıyla biz bu topluma, bu tür akımlara izin verirsek, Allah korusun, böyle Batı gibi de kaos yaşamayız. Daha korkunç kaoslar yaşarız.
Evet.
Hocam, daha korkunç sapmalar çıkar ortaya. Evet.
Hocam, kısa bir ara verelim. Evet. Bu meseleyi biraz dünya ölçeğinde de konuşmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, Düşünce Günlüğü programımıza şimdi kısa bir ara veriyoruz. LGBT ifsat hareketini konuşuyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Alican, stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikte bugün LGBT ifsat hareketini konuşuyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Hocam, bir kaosa sürüklüyor dünyayı bu hareket. Siz evet. Az önce, ara vermeden önce, bu meselenin Müslüman toplumlar açısından neticesinin daha büyük bir kaosa, daha büyük anomik durumlara sebebiyet vereceğini de söylediniz. Çünkü temelden sarsıcı bir ifsat hareketi bu hocam. Evet. Çok büyük bir sarsıntı, çok büyük bir deprem oluşturacak bir ifsat hareketi. Fakat ben o girişteki şeye dönmek istiyorum hocam. Yani o hakikatsizlik çağı. Ya bir hakikat yok. Hani ne doğru, ne yanlış.
Tabii.
Ne sevap, ne günah. Tabii. Yani dinlerin vaaz ettiği, işte İslam'ın vaaz ettiği hakikatleri orijinine almayan bir düşünce yapısı bunu doğuruyor. Şuna da bakıyoruz hocam. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne bazı yeni kavramlar sokuluyor. İşte natural rights, işte doğal haklar, işte natural laws, işte doğal hukuklar gibi. Yani o doğal nedir? O natürel olan, olan aslında o fıtrat da orada kastedilmiyor.
Tabii onun bir şeyi var.
Fıtrat kastedilmiyor ama hocam orada yani.
Aslında
biraz,
bu doğal hukuk, doğal zihin teorisi aslında
varoluşçuluğun
18. yüzyılda aydınlanma hareketiyle, evet. John Locke, işte Kant, John Locke özellikle bunları savunuyorlar. Bu belli bir evrensel ilkeye atfediyor.
Ama hocam işte
hakikate atıfta bulunuyor. Bu hakikat belki metafiziğe uzanmıyor ama yine de bütün insanların üzerinde uzlaşacağı evrensel bir hakikat var. Bu bizim doğamızdır, fıtratımızdır diyoruz. Bunu keşfedelim diyorlar.
Hocam işte biraz şimdi, bu natural rights, natural laws kavramlarının da bunu doğurduğuna dair eleştiriler var hocam. Yani ben, bir hakikatten bir işte doğal olana, insan zihninin istediği her şeyi yapmasına, istediği her şeye yani, evrilmesine dair bir eleştiri de var.
Yok, doğru değil yani. Çok yüzeysel bir okuma o. Yani mesela Kant'ın ahlakla ilgili olsun, felsefeyle ilgili bu metinlerine baktığımız zaman, John Locke özellikle bunun öncülüğünü yapan birisi, ona baktığımız zaman burada tamamen daha kilisenin ve İncil'in dışında, oradaki dini literatürün dışında bütün insanların için geçerli olan, tabiatında olan evrensel hakikati bulmaya çalışıyorlar. Bunun mücadelesini veriyorlar.
Hocam hem evrensel hakikatle birlikte bu kavramlar bu tür yozlaşmalara da kısmen sebep olduğuna dair bir eleştiri yani var. Bir görüş.
Çok dolaylı bir görüş, açıkçası. Evet. Yani o dediğiniz daha çok feminizmle bağlantılı olarak çıkıyor. Üstelik bu LGBT hareketi doğal olanı kabul etmiyor. Tam tersine her şeyin inşa. Yani bu inşacı yaklaşım var ya, tarihselci yaklaşım.
Evet.
İnşacı yaklaşım. Cinsiyet kimliğimiz tamamıyla inşa oluyor, tarihseldir. Geçmiş tarihsel çağlarda bu yargılarla yaşıyorduk. Bugün yeni bir dönem. Bugün ben bu yargıları benimsemek zorunda değilim.
İlerlemeci tarih anlayışının da bir neticesi bu değil mi hocam?
Dolayısıyla tabii ki ben bugün artık şu anlayışla bakıyorum.
Evet.
O kültürü benimsemek zorunda değilim.
Bu sabiteleri olması gereken bir kimlik değil.
Çünkü sabiteleri olmaz. Tarihsel olduğu için, inşa olduğu için sürekli yeniden üretilen bir şey.
Evet.
Sürekli yeniden üretilen, ben öznelliğimi temel almalıyım. Benim öznelliğim nasıl inşa olmak istiyorsa özgür bir biçimde, ben öyle inşa etmeliyim diyorlar.
Evet.
Doğadan gelen hiçbir şey yok. Doğaldan gelen bir şey yok. Aslında biyolojiyi reddediyor bunlar. Tamamen bedeni kültürel alana indirgiyor.
Yani birazdan,
yaratılışı da reddediyor.
Birazdan soracağım hocam, bu toplumsal cinsiyet, gender kavramı da aslında kültür tarafından inşa edilen bir cinsiyet olarak söyleniyor.
Aslında sosyologlar tabii şu var. Önce
hocam yani, bu arada bu kavramı sormuş olayım. Yani toplumsal cinsiyet kavramı, gender kavramı nedir? Tam da kültürel bir inşa söz konusu değil mi? Yani bu temel tezi şu: cinsiyet bedenle ilgilidir. Kadın erkek doğuştan bir cinsiyetle doğuyoruz biz, ama toplumsal cinsiyet ya da gender denilen aslında şunu iddia ediyor: her kültür insana erkeklik, kadınlık ya da işte diğer cinsiyet kimlikleriyle ilgili bir takım kodlar verir.
Evet.
Biz aslında o kodların ürünüyüz. Bedenen cinsiyetin ürünü değiliz. Aslında toplumun ürünü bu cinsiyet iddiası var. Doğru mu hocam?
Toplumsal cinsiyet eşitliği de bunu savunuyorlar.
Evet.
Aslında sosyolojik olarak, objektif olarak bakarsak toplumsal cinsiyet, cinsiyetin daha çok toplum içindeki kültürel değerlerle birlikte kurulması, inşa olması demektir. Her toplum farklı kültürlerden oluşur. Yekpara bir kültür yok. Türk kültürü diyoruz, İslam kültürü diyoruz, değil mi?
Evet.
Alman kültürü diyoruz, Hristiyanlık kültürü diyoruz, Batı kültürü diyoruz. Hangi kültür diye sorayım ben de o zaman. O kadar kolay hangi diyorlarsa. Hangi kültür? Bunlar daha çok Kuzey Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yükselen kaotik postmodern kültür içinde toplumsal cinsiyeti inşa etmek istiyorlar. Ve bu kültürden baktıkları için de cinsiyete ilişkin diğer bütün kültürleri geri, ataerkil vesaire diye, din diye damgalıyorlar. Bunlarsa aslında tam seküler, kaotik, Avrupacı, Batıcı bir kültürle cinsiyet kimliğini yeniden inşa ediyorlar. Biz de cinsiyet kimliğini elbette kültürümüzde inşa edeceğiz. İslam mahremiyet derken, bedenini böyle kullan derken cinsiyet kimliğimizi de inşa ediyor. Cinsiyette yani kadının, helalim budur diyor, haramın budur diyor.
Ya da şu tabii değil ki, mi hocam? Yani erkeğin fakat, vazifesi şudur diyor.
Tabii.
Yani erkeğe,
vazifesi budur diyor.
Erkeğe bir kavvamlık rolü verirken Tabii. Diyor ki vazifelerin şu, tabii, buna göre kavvamsın diyor.
Buna göre
diyor.
Tabii diyor.
Yani kadına diyor ki sen annesin ama diyor işte kocanın da sana şu sorumlulukları var.
Var diyor.
Senin ona karşı sorumlulukların var. Biz aslında biraz sorumluluklar, vazifeler üzerinden tanımlıyoruz değil mi hocam?
Şimdi diğerleri de var yani işte bakmak, eğlendirmek, yardım etmek, sevindirmek, evet, değil mi?
Evet, evet.
İyi davranmak. Yani İmam Gazali'den tutun da efendim ne bileyim Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine kadar bunların hepsinde cinsiyet kültürüyle ilgili birçok öneriler var.
Evet.
Birçok anlamlar var. Kültür dediğimiz anlamlar.
Yani görmezden de değerler, gelinmiyor yani.
Elbette gelinmiyor. Yani biz modern Avrupa'dan çok önce bu konularla ilgili çok ciddi bir müktesebat ortaya koymuşuz. Bizim kendi kültürümüz var cinsiyetimizi inşa etmede. Neden sizin kültürünüzü alıp cinsiyetimizi inşa edelim ki? Sizin kültürünüz niye evrensel oluyor ki? Sen Kuzey Avrupa'dan çıkmışsın, Amerika'dan çıkmışsın. Batı kültürünü evrensel diye bana dayatıyorsun. Ey LGBT. Nasıl oluyor senin kültürün şey oluyor yani? İnsani oluyor,
savunduğun evrensel
oluyor.
Savunduğun değerler nasıl evrensel
hangi,
oluyor?
Sen oradan çıktın geldin. Türkler mi LGBT'yi buldu yani? Türkler mi LGBT'yi kurdu? Türkler mi bu cinsiyet teorilerini üretti? Türklerin tarih içindeki diyelim cinsiyetle ilgili Keykavus'un şeyine bakalım. Veya Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya bakalım. Veya Ahlak-ı Alayı'ya bakalım. Kadın erkek ilişkileri, mahremiyeti, aileyi, evliliği vesaire nasıl anlatıyor? Türklerin kültürü bu.
Dolayısıyla, ve eksik bir şey mi var?
Evet, eksik bir şey mi var? Bugüne dair bir takım yeni yorumlar getiririz. Ama neden sizin kültürünüze kendimize bakalım?
Niye onunla tanımlayalım?
Niye sizin de tanımlayalım?
Niye ileri olan o olsun?
Hiç. Dolayısıyla bu bir defa bu ayrımı koymamız lazım. Bunlarla kendimize bakmaktan uzak durmamız lazım. Bunların epistemolojisini kullanmamakta ısrar etmeliyiz. Bunlar namusu aşağılıyor. Biz tam tersine namus kelimesini bol bol kullanmalıyız.
Evet.
Mahrem kelimesini bol bol kullanmalıyız. Evliliğin karşı cinse yapılan bir birim olduğunu, evliliği böyle tanımlamaya sosyologlar,
kız
sosyal
bilimciler. Kız kelimesini kullanmalıyız hocam.
Kız kelimesini
İstanbul
kullanmaya devam
İstanbul Sözleşmesi
etmeliyiz.
Geldi geçti tamam ama mı? Orada bir tanımdı bu biliyorsunuz. 18 yaşın
avret
altında.
Avret kelimesini kullanalım. Hatun kelimesi çok güzel bir kelime. Herkese önerelim. Hatun. Ben hanımın adını, telefonumu Hatun diye kaydetmişim. Birincisi A Hatun. Tamam mı?
Evet.
Dolayısıyla kendi kültürümüzü yeniden güzel bir biçimde canlandıralım. Kültürel canlılık, kültürel tecdit yapalım bu konuda. Barışalım. Bugünkü çağa kendimize konuşalım. Türk olarak konuşalım. Müslüman olarak konuşalım. Feminizmi biz icat etmedik. LGBT'yi biz icat etmedik. Onun peşine de takılıp, tamam mı? Kuyruğu da olacak değiliz. Kusura bakmasınlar. Aile sorunlarımız var. Cinsiyetle ilgili sorunlarımız var. Biz bunları kendi dünyamızdan ilham alarak çözmezsek,
müktesebatımız bunu çözmeye girersek, yeter de artar hocam.
Problemler altından kalkamayız. Evet. Bakın boşanmalar gittikçe bu Avrupa'nın kültürünün peşine takılıyorlar diye. Bugün Türkiye'de gittikçe aile geriliyor. Boşanmalar artıyor. Tamam mı? Herkesin dilinde aşk, sevgi, özgürlük, mesuliyet yok, sorumluluk yok, saygı yok.
Evlilik yaşı yükseldi hocam. Evlenme yok.
Evlenmek yok. Olan evlilik 6 ayda boşanıyor. Bu Avrupalılaşmanın, batılılaşmanın en berbat biçimidir bu. Son halidir. LGBT de batılılaşmanın son hallerinden birisidir aslında. Başka bir şey değil yani. Başka bir topluma fesatla kafasını yemiş, bozmaya dönmüş, pik yapmış, çökmeye başlamış olan bir medeniyetten hala medet ummaktır. Kendimizi kaybederiz, kimliğimizi kaybederiz, ailemizi kaybederiz, milletimizi kaybederiz. Bu evet. Batıdan kamyon almaya, uçak almaya benzemez. Bütün fonları, paralar da onların olsun. Büyük bir vebal var. Müslümanım diyen, muhafazakarım diyen, dindarım diyen, başörtülüm diyen, gavurdan para alarak ailesini, kadını düzelteceğini sanıyorsa çok büyük bir vebali vardır bunun.
Evet.
Hocam, gavur sana ailen daha iyi olsun diye para vermez. Sen şahsiyetin daha iyi olsun diye para vermez yani.
Evet. Hocam özellikle LGBT ile ilgili işte çokça güzellemeler yapılıyor.
Ben daha bu çok özgürlük meselesine değinmemiz lazım, evet. Ali Bey. Yani o, siz de sordunuz kaydı o.
Evet.
Şimdi kardeşim bu özgürlüğü bak yanlış kullanıyoruz. Özgürlük serbest olmak. Serbest olduktan sonra ne yapacaksın? Hapishaneden adamı bıraktı, serbest oldu. Bu adam tekrar hırsızlığı mı devam edecek? Bu adam ne yapacak? Ülke bağımsız oldun, serbest oldun, emperyalizmden kurtuldun. Ne yapacaksın? Hangi rejimle yöneteceksin? Bağımsız olduk, hangi rejimle yönelttik? 1000 yıllık rejimimizi değiştirdik. Avrupalılardan daha Avrupa'yı olan bir rejim getirdik. Bunu sorgulamalıyız. Özgürlük tek başına geçerli bir değer değil.
Evet.
Dolayısıyla neyin özgürlüğü? Özgürüm. Özgür de cinselliği sen LGBT gibi yaparsan özgürlüğü sapkınlığa kullanmaktır. Allah'ın hadlerini aşarak, Müslüman olmaktan çıkarak, helal ve haramı
dikkate
çizerek,
almadan, Allah'a dikkate evet, almadan yaşayarak özgür olsan ne anlam ifade ediyor?
Adamların üretip paket program olarak önüne koyduklarını tercih ediyorsun. O tercih nasıl özgür bir tercih oluyor? O özgürlük nasıl doğru bir özgürlük oluyor?
Evet.
Özgürlükten sonra ne yapıyorsun? Bu önemli.
Sonrası kaos hocam.
Kaosa davet kaos ediyor.
Hocam süremiz de azaldı.
Evet.
Biraz şunu da konuşalım istiyorum. Orta yaş ve üstü işte bizler çok sağlam ahlaki değerlerle, İslam terbiyesiyle, o Anadolu irfanına yansımış, Anadolu irfanı dediğimiz o geleneksel kodlara işlenmiş, kokusu oraya yansımış bir terbiye metoduyla yetiştik.
Evet, evet.
En terbiyesizimiz bile böyledir, tırnak içinde kullanıyorum hocam. Yani o kodlar bütün toplumda vardır. Asıl şimdi
utanır.
Utanır. Yani utanmak, edep, ahlak,
ya, Allah'tan namus. Kork. Allah'tan tabii, korkmazsan insanlardan utanmıyor.
Evet,
yani
bu kavramlarla hepimiz yoğrulduk. Ben LGBT'nin biraz şimdi işte Z nesli diye gruplanan bir gruplama tanımı var ya hocam. İşte 2000 yılından sonra doğanlar Z neslidir filan diye. Onlara da
Amerikalıların
bir takım,
Z kuşağı.
Evet, bir takım anlamlar yüklüyorlar. Asıl o gençleri hedef aldığını düşünüyorum ben. Biraz şimdi 30 yaş altı
tabii,
gençler. Bununla ilgili ne yapmalıyız hocam? Çünkü bu gençler sosyal medya fenomenleri denilen kişileri takip ediyorlar ki bunlar neredeyse aklı başında kimse yok bu fenomenler evet, denilen evet, o grup evet, içerisinde. Evet. Amerika'da üretilen bir takım internet platformları üzerinden yayın yapan o film platformlarında, eğlence platformlarında günlerce oturup sezonluk dizileri izleyen, sinema filmlerini izleyen, oradaki oyuncuları, artistleri, aktrisleri takip eden gençler bunlar. Ve daha o liberal özgürlük denilen ortamda büyüdü bunlar hocam. Her şeyden bağımsızlaşarak özgürleşmeyi önüne koyan ya da önüne konulan bir çağ.
Bağımsızlaşsa sonra asıl, önüne ne geliyor
biz,
yani?
Biz asıl gençlerle ilgili neler yapmalıyız?
Evet.
Birkaç dakikamız var. Bir iki üç dakikamız var. Belki bu meseleyi başka haftalarda da konuşacağız. Kısaca hocam bu üç dakika içerisinde
gençler,
ne söylemek istersiniz?
Oluşum
hem süreci. Ailelere hem gençlere hedef alarak hocam. Karşımızda evet, çünkü bizim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz arasında gençler var ve o gençlerin aileleri var. Ne yapacağız hocam?
Evet, gençler tabii yani zor bir dönemi temsil eden bir insan aşaması. İşte 13-14 yaşla 25 yaş arası zor bir dönem hakikaten. Oluşma, olma sürecinin en ateşli dönemleri. Dolayısıyla annesine, babasına biraz da protesto etmesi gerekir ki, ona karşı çıkması gerekir ki kendisi olsun. Kendisini bulsun.
Bir kimlik inşa etsin.
Evet. Bu kendisini olma ve kendisi bulmayı baba ve anneyi tümüyle red olduğu zaman kötü yerlere gidiyor. Başka anneler ve babalar bulmaya başlıyor. Dediğim gibi artist anneler ve babalar, kamuoyunda önüne sürülen modacı anneler ve babalar, çete anneler ve babalar, çetenin başındakiler, onlar olmaya başlıyor. O nedenle bu çocuklar bu protest kimlikleri ve tutumlarıyla karşılaştığımız zaman çok fazla hemen çatışmaya girmemek lazım. Bir, ikincisi bunları tümüyle kendi başına da bırakmamak lazım. İki, burada orta yolu takip etmek lazım. Bir, evet yani bu protesto durumu olduğu zaman onu anlamaya çalışmak, anlamak kabul etmek değil, dinlemek, dinledikten sonra onun da seni dinlemesine ve onun da yine uygun dinleyebileceği kişilerle, ortamlarla tanıştırmak. Cemaatleşmek bu nedenle önemli bir şey.
Evet.
Yani iyi arkadaşlar, iyi ortamlarla gençleri buluşturmak, o faaliyetlerin içine aktarmak, o faaliyetlere dahil etmek. Yani efendim bir ayakkabı alıyoruz, bir 4-5 dükkana gidiyoruz, bakıyoruz, bir saat veriyoruz. Ama çocuğumuzu yetiştiriyoruz yani. Dolayısıyla bu çocuğumuz için de zaman, ilgi vesaire bu çerçevede onların elinde tutmalıyız. Kur'an kursuna verdik, tamam. Değil. Kur'an kursunda da verirsen yine git, takip et, sor, ara, hocalarıyla tanış. Şeffaflık ortamları önemli, denetleme ortamları önemli. Dolayısıyla bu ondan sonra çocuğum ya internete hiç giremezsin, yasak. Girer, yasaklayamazsın. Cep telefonu efendim, sosyal medyayı kullanma. Kullanır. Dolayısıyla yavrum gel bakalım ne şey yapıyorsun.
Hangi sitelere giriyorsun?
Ne giriyorsun? Ben de gireyim. Ortak şey yap. Yani ortak aile şeyi yap. Online yap. Aile olarak orada buluş, konuş, tartış. Yani sosyal medyada aileni de sosyal medyaya tanış.
Yani yasaklama değil de sınırlar koyma ve kontrol etme.
Kontrol etme. Ondan sonra bunlar çok önemli. Bazen bu tabii genç kızacak, tepki gösterecek. Olsun kardeşim, zor diye bir şey var. Dünyada zor olmayan hiçbir şey yok. Yani şimdi de mesai diyor ki 8:30'da başlar. Bu bir zor kullanmadır. Derse diyor ki derse zamanda gir, öğretmeyesin. Bu bir zordur. Sınavları yap, oku. Hep zor. Yani bize bir takım şeyler, sınırlar var. Ve bizim bir takım şeyleri yapma konusunda telkinler var bize.
Bu zorlar telkinlerle olmasa dünya inşa da edilmez hocam.
Edilemez, mümkün tabii değil.
Dolayısıyla önemli insana da zorlarda, bazı zorlar koymak
tabii
lazım.
Zorlar koyacaksın yani. Ya, oğlum bu saatte evinde ol. Akşam gittin, neredesin? Kimlerle
İnterneti
oturuyorsun?
İnterneti şu saatler arasında kullan. Evet. Yani sosyal medyayı şu saatler arasında kullan. Ya da şu şekilde filmleri izle, bunları izleme.
Çocuklarını üniversiteye gönderiyorsun. Ya çocuğum gitsin, çok iyi bir mühendis olsun, çok iyi bir doktor olsun. Çok iyi bir insan nerede olabilir? Bu soruyu sor. Ona göre o ortama gönder, ona göre yurda gönder. Hele bir de uzak şehirlere gönderme mümkünse. Kendi bulunduğu şehirde artık üniversiteler var. Orada okusun çocuğun. Evin elinin altında olsun, gözünün altında olsun. Özgürlüğüm. Çocuklar öyle üniversiteyi kazanayım, özgür olayım. Nedir bu özgür? Yani garip bir nefsimin şeyinde gideyim istediğim gibi.
Evet.
Yok böyle kardeşim. Ondan sonra da üniversiteyi bitirip iş yerine gelince de sudan çıkmış balığa dönüyorsun. Çünkü evet, orada sana zorlar çıkmaya başlıyor.
Doğru. Hocam biz programın başında da söylemiştim, geçtiğimiz haftalarda da gençleri konuşacağız. Gençlikle evet, ilgili meseleleri daha çok konuşacağız. Tabii. Ama bugün süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta ya da diğer haftalarda biz gençlik meselesini, gençlerle ilgili İnşallah meseleleri konuşacağız hocam. Çok teşekkür ederim ben değerlendirmeleriniz için. Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Bugün LGBT ifsat hareketini konuştuk. Aslında çok büyüyen bir ifsat hareketi, çok meseleleri var, çok boyutlu bir mesele. Belki ilerleyen zamanlarda Düşünce Günlüğü'ne yine konu edineceğiz bu meseleyi, bu ifsat hareketini. Ama bugünlük bununla yetiniyoruz. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın efendim.